Ayrım 6. İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali, sayfa 56. 7. Emine teyzelerin kapısını çaldığı zaman saat gece yarısına yaklaşmış bulunuyordu. Evin sokak üstündeki odalarının hepsi karanlıktı. Yalnız kapının üstündeki camekandan hafif bir ışık vuruyordu. "Herhalde sofada oturanlar var," dedi. Belki bir seneden beri uğramadığı bu akrabalarını böyle münasebetsiz bir saatte yoklamak kendisine pek garip gelmiyordu. Eskiden beri, hatta lisede okuduğu zamanlarda bile, mektebe dönemeyecek kadar geç kalınca buraya gelir, emektar hizmetçi Fatma'nın boş odalardan birine serdiği yatakta çocukluğunu hatırlatan rahat bir uyku uyur ve sabahleyin de ekseriya kimseyi görünmeden kaçardı. Bu sefer buraya gelmek kararını ani olarak vermişti. Meyhanede konuşulanlar ona anlatılamayacak kadar boş ve soğuk görünüyordu. Bu alemden tamamıyla ayrı, daha olduğu gibi daha toprağa yakın bir muhite gitmek arzusunu duydu. Teyzesinin sonradan görme evinin aradığı yer olmadığını biliyordu. Fakat onu buraya asıl çeken sebebi kendine bile itiraf etmek istemiyordu. Kapıyı her zamanki gibi Fatma açtı. 30 seneden beri bu evin kahrını çeken ihtiyar kız, mutfak kokan elbiseleri, daima gülümseyen gözleriyle karşısındaydı. Ömer'i görünce duyduğu samimi sevinç her halinden belli oluyordu. "Buyur bakalım küçük bey, daha yatmadılar," dedi. Sonra, "Sorma, bu akşam vaziyet fena ama kendileri anlatsınlar, buyur," diye yol açtı. Ömer birkaç ayak merdiveni çıkınca muşamba döşeli sofada Galip amcayı ve Emine teyzeyi buldu. Galip efendi uyukladığı yerden doğrularak misafiri güler yüzle karşılamaya gayret ediyor. Emine teyze ise başındaki beyaz çatkısı ve kızarmış gözleriyle "Gel bakalım, gel Ömer'cim, sorma başımıza gelenleri," diye sızlanıyordu. Ömer derhal meseleyi anladı. "Söylediniz mi?" dedi. "Söyledik, söyledik. Zaten biz söylemesek de o anlamaya başlamıştı. Bu akşam boynuma sarıldı. Ben koskoca kızım. Ne diye saklarsınız?" dedi. "Beni böyle şüphede bırakmak daha çok üzüyor. Allah aşkına ne varsa söyleyin," dedi. "Ant verdi. Ben de ağzımdan kaçırdım. Kendimi zapt ederim diyen kızı bir göreydin. Yürekler acısı." Bağıra bağıra minderlere serildi. Sonra bir tesellimizi bile dinlemeden kaçtı. Yukarıya odasına gitti. Kapıyı arkasından kilitledi. Elektriği söndürdü. Biraz sonra da sesi kesildi. Ömer telaşla sordu. "Yanına gidip bakmadınız mı?" "Bakmaz olur muyuz? Ama dedim ya, kapıyı kilitledi. Haydi ben de bir telaş. Acaba canına mı kıyacak diye ödüm koptu. Kapıyı yumrukladım. Teyzeciğim, beni rahat bırakın. Azıcık başım dinlensin, uyuyayım," diye cevap verdi. "Ne bileyim ben, acayip bir kız. İnsan böyle dertli zamanında dert ortağı arar. Halbuki o kaçacak yer arıyor." Elini tekrar yaşaran gözlerinde gezdirdi. "Benim de sinirlerim ayaklandı. O zamandan beri başım çatlıyor. Ne de olsa baba ölümü. Ama elden ne gelir?" Galip efendi, "Merhumun vaziyeti de bir hayli kötüydü," diye mırıldandı. Emine teyze ona böyle yaslı zamanlarda bile vaziyet düşündüğü için kızdığını anlatan bir bakış fırlattı. Ömer bu anda zavallı kıza sahiden acıdığını hissetti. 4 sene evvel ölen kendi babasını hatırladı. İstanbul'da leyli mekteplerde geçen ömrü, babasını adam akıllı tanımasına mani olmuştu. Ona Aydın'a para yollayan ve tatillerde evine gidilen biri nazarıyla bakmaya başladığı halde ölüm haberi kendisini adam akıllı sarsmıştı. İnsan oturduğu odanın duvarlarından bir yok oluvermiş gibi bir noksanlık, bir çıplaklık duyuyor. Bir gün evveline kadar kolumuz bacağımız gibi pek tabii surette mevcut olan bir şeyin birdenbire hiç olmasına inanmak istemiyordu. Ömer düşünceli bir tavırla, "Bari tahsili yarım kalmasa," dedi. Galip amca derhal uykusundan fırlayarak cevap verdi. "Bakalım vaziyetleri müsait olacak mı?" Emine teyze biraz evvelki bakışını tekrarladı ve kocasının eski hovardalığının ve bir eşrafa yakışan eli açıklığının zamanın tesiriyle nasıl silinip yerini manasız bir hasisliğe bıraktığını bir daha düşündü. Emine hanım olmasa eve gelen misafirlere, hemşerilere bir lokma yemek bile çıkarılmayacaktı. Fakat o bütün kuvvet, bütün iradesiyle bu korkunç anı biraz daha geri itiyor. "Ben kan tükürürüm de kızılcık yedim derim. Misafire ikramda kusurum olacağına evcek oruç tutarız daha iyi," diyordu. Mamafi henüz evcek oruç tutulduğu da yoktu. İçtiği rakılar Ömer'e garip bir ağırlık vermişti. Birkaç defa esnedi, bir kenarda dizüstü oturan Fatma yerinden fırladı. "Yukarıda yatağınız hazır küçük bey." Ömer gerinmeye çalışarak, "Gideyim öyleyse," dedi ve kalktı. Emine teyze sitemli bir eda ile, "Sakın yine bize görünmeden gitme," Bu sefer darılırım. Allah rahatlık versin, dedi. Ömer tahta ve gıcırtılı merdiveni çıkarak sokak üstündeki küçük odaya girdi. Yere serilen büyük bir yatak odanın ortasını kaplıyordu. Elektriği açmak için düğmeyi aradı, sonra vazgeçti. Tam pencerenin önünde yanan sokak lambası odayı tamamıyla aydınlatıyordu. Kapıya yakın bir iskemleye çöktü. Başı ağrımaya başlamıştı. İçinde sebepsiz bir üzüntü vardı. Gözlerini etrafta gezdirdi. Eskiden tanıdığı bu odada hemen hemen hiçbir şey değişmemişti. Yayları çökmüş bir kanepe ile gıcırdayan dört iskemleden ibaret ucuz fakat aşırı derecede fantezi oda takımı eski yerini muhafaza ediyordu. Yerde aynı eski fakat güzel uşak halısı, pencerenin yanındaki sedirde aynı patiska örtüler ve ot yastıklar, duvarda aynı besmele levhası ve bir köşede küçük bir masanın üzerinde aynı portatif gramofonla yırtık kılıflı plaklar duruyordu. Ömer bu karmakarışık eşya içinde daha çok sıkıldı. Sonra kederine rağmen gözlerinin sürmesini ve yanaklarının allığını unutmayan teyzesiyle, şimdi herhalde odasında gamsız bir uyku uyuyan şişman teyzezadesini, Semiha'yı düşündü ve onların buraya ne kadar uyduklarına şaştı. Onlar da bu oda gibi bütün evleri henüz nereye ait olduklarını bulamamışlardı. Onların içinde de besmele levhasıyla Sonya'ya plağı yan yana duruyordu. Oturduğu iskemleden kalkarak pencereye gitti, camı açtı. Serin bir bahar gecesiydi. İçeri giren soğuk havanın başındaki ağrıya faydası olacağını ümit etti. Şehrin ışıklarının kızarttığı gökyüzünde tek tük bulutlar koşuşuyor, birkaç sokak öteden tramvay tekerleklerinin gıcırtısı geliyordu. Gözlerini karşıya çevirince senelerden beri orada duran ve büyük bir konak bahçesini çeviren yüksek duvarların hiç değişmeden aynı yerde yükseldiklerini gördü ve hayret etti. Hayatında her şey o kadar çabuk değişiyordu ki, aradan bir müddet geçtikten sonra yine aynı halde kaldığını gördüğü eşya onu şaşırtıyor ve üzüyordu. Başının içindeki düşünceler tıpkı şu gökyüzündeki seyrek bulutlar gibi daimi bir hareket halinde, şekilsiz ve elle tutulamayacak kadar dağınıktı. Fakat yavaş yavaş daha çok derlenip toplandılar, bir takım hatıralar, istekler, ihtiraslar, ümitler halinde birbirini kovalamaya devam ettiler. Bu sırada kendi kendine bir şeyler söylendiğini fark etti. Bütün gayretine rağmen ne söylediğini hatırlayamadı. Kafasında onun iradesine tabi olmayan bir merkez işliyor ve o dikkatini buraya çevirmek isteyince derhal sisler içinde kayboluyordu. Başını pencerenin tahtasına dayadı, gözleri yarı kapalıydı. Karşı konağın bahçesindeki birkaç ağacın duvarı aşan dalları, bir bacadan fışkıran duman gibi yumuşak hareketlerle gecenin içinde sallanıyordu. Bir an için tramvay gürültülerinden, elektrik ışığından ve geceden uzaklaşıp yeşil ve aydınlık bir yere doğru sürüklendiğini hissetti. Kavak fidanları arasında ve dar bir yolda gidiyor, sağ tarafında bir adım genişliğindeki bir arkta köpüklü sular akıyordu. Sol tarafında aşağıya doğru uzanan hafif bir sırt ve bunun üzerinde etrafı böğürtlen ve yaban gülü çitleriyle sarılmış bağlar vardı. Çömelmiş insanlar gibi duran kütükleri ve üzerlerinde kırmızı meyveleriyle kiraz fidanlarını gayet iyi görüyordu. Bir müddet sonra yol kısa bir yokuşa geldi. Şimdi iki tarafındaki ağaçlar ve çalılar etrafı göstermeyecek kadar sıklaşmış ve yükselmişti. Yokuşun sonunda genişçe bir meydan vardı. İri ceviz ve kara ağaçlar gökyüzünü tamamen kapatıyor ve yaprakların arasından sızan ışıklar meydanın bir kenarındaki küçük bir havuzu daima değişen bir mozaikle süslüyordu. Geldiği yolun kenarından akan su demek buradan çıkıyordu. O tarafa yürüdü. Havuz yosunlu ve sarmaşıklı kayaların altında kayboluyordu. Etrafta yaprakların hışırtısından ve havuzun dibinden kumlar arasından çıkan su habbeciklerinin tatlı şıpırtısından başka hiçbir şey yoktu. Bir tramvay tekerleğinin acı feryadı onu sıçrattı. Bir anda müthiş bir merak ile yanmaya başladı. Bu manzarayı, bu yeşil yolu ve kayaların içinden fırlayıp tabii bir havuz vücuda getiren suyu nerede görmüştü? Bütün hafızasını topladı. Çocukluğundan beri gezdiği yerleri, kafasında yer eden güzel manzaraları gözünün önüne getirmeye çalıştı. Burasını bir türlü hatırlayamıyordu. Nereydi? Dursun Bey ormanlarından Kaz Dağı çamlıklarına ve pınarlarına kadar her yeri araştırdı. Arabayla ve yayan gezdiği yerleri düşündü. Bu ağaçlı yolda yalnız mıydı, yanında başkaları da var mıydı, bunu hatırlamıyordu. Kafasını çatlatırcasına işletti. Gözünün önünde bu kadar teferruatla canlanan yerler bir hayal değildi. Buraları muhakkak gördüğünü biliyordu ama ne zaman? Acaba rüyalarımdan birinde mi gördüm dedi. Hayır, bir rüya filan değildi. O yoldan geçmiş kiraz ağaçlarını ve bağ kütüklerini gözleriyle görmüştü. İçinde orayı tekrar görmek için müthiş bir arzu uyanıyor fakat neresi olduğunu hatırlayamayarak çaresizlik içinde kıvranıyordu. Bu muvaffakiyetsizlik canını sıkmıştı. Gözlerini tekrar odaya çevirdi. Bu hal çok kere başına geliyordu. Bir kitap okurken oradaki birkaç satırı tanır gibi oluyor fakat nerede, nasıl öğrendiğini hatırlayamıyordu. Yahut birisine bir şey söylerken kafasının içindeki bir yer ona bu mükameleyi, konuşmayı, aynı şahıslar ve aynı kelimelerle bir başka zaman yine yapmış olduğunu fısıldıyor ve Ömer sözlerini unutarak bunu araştırmaya başlıyordu. Birkaç kere bunları rüyalarında gördüğünü zannetmek istedi. Belki garip bir kuvvet ona bazı hadiselerin daha evvelden rüyasını gösteriyordu. Sonra bu düşünceyi gülünç buldu. Fakat bir takım hadiselerin hayatında ilk defa yaptığı bazı işlerin ve söylediği veya duyduğu bazı sözlerin ona yabancı olmadığı da muhakkaktı. Bunları tayin edemediği bir zamanda fakat herhalde yaptığını, gördüğünü veya duyduğunu biliyordu. Başını yorgun bir halde patiska örtülü ot yastığa dayadı. Evin içi sessizdi. Gözlerini kapayarak hayalinde bütün odaları dolaştı. Fatma herhalde aşağıdaki muşamba döşeli sofaya yatağını sermiş ve hafif uykusuna dalmıştı. Topukları çatlamış ayaklarından biri yorganın kenarından dışarı çıkmıştı. İş görmekten büyüyen ellerini, kimse dokunmadan küçülen ve pörsiyen memelerinin üstünde kavuşturmuştu. Siyah saçları kirli yemenisinden fırlayarak yastığa dağılıyordu. Göğsü sükunetle inip kalkıyor ve düşünmeyi unutan kafası belki de 7 yaşından beri görmediği anasıyla babasına ait rüyalarla meşgul olarak işleme kabiliyetini büsbütün kaybetmemeye çalışıyordu. Alt katta bahçe üstündeki odada uyuyan Emine teyze ile Galip amcanın yatışlarını tasavvur etmek pek hoş değildi. İki kocaman yağ kütlesi halinde somyayı çökerten vücutlar birbirine arkasını dönmüştü. Galip amcanın beyaz ve önü işlemeli entarisi beline toplanmış ve sedef düğmeli pazen donunun bir parçası dizine kadar sıyrılmıştı. Emine teyze, gerdanının kıvrımları arasında beliren hafif ter damlacıkları ve gözlerinin kenarından taşan sürme ve çapaklarla uyuyordu. Her ikisi de üzüntülü rüyalar görüyordu. Galip amcanın horultusu, karısının dudaklarından mı, burnundan mı çıktığı belli olmayan bir ıslığa karışıyordu. Yukarıda, yine bahçe üstünde bir orada şişman fakat genç vücuduyla Semiha yatıyordu. Kumral ve düz saçlarını işlemeli yastığa sermiş, bir elini yanağının altına, ötekini göğsüne koymuştu. Beyaz ve tombul bacakları gerilmiş ve birbirinden ayrılmış olarak patiska çarşaflara sarılıyordu. Endişesiz kafasından belki otomobilli kocalar, ipekli elbiseler, bir yerde saç kıvırtmak rüyaları geçiyordu. Ömer'in yanı başındaki odada ise Ömer, evin bütün odalarını hayalen yaptığı bu gezintinin sırf buraya varmak için olduğunu kendisine itiraf etmek istememişti. Fakat şimdi anlıyordu ki, meyhaneden kalkıp gece yarısı buraya gelişinin sebebi de buydu. Sabahleyin vapurda kızı ilk defa gördüğü zaman hissettiği şeyler kafasından bir kez daha geçti. "Aptal Nihat, beni neredeyse olduğumdan başka türlü yapacak," diye söylendi. O zamana kadar aklından ve kalbinden geçen her şeyi olduğu gibi ortaya dökmekten bir nevi gurur ve zevk duymaya kendini alıştırmıştı. Bu, ona nefsine olan itimadının bir ifadesi gibi geliyordu. Bu sefer de başka türlü hareket etmek için hiçbir sebep olmadığını düşündü. İsmi neydi? Macide, evet Macide dedi. Pek de güzel bir isim değil, herhalde babası bir memur çocuğunda duydu ve kızına bu adı verdi. Ne olursa olsun ismine rağmen yarın onu görürsem kendisine deli gibi aşık olduğumu söylerim. Macide'yi hayalinde canlandırmaya çalıştı. Yüzünü bir türlü tamamıyla bulamıyordu. Yalnız tramvaya binmek için yanından ayrıldıkları zaman nasıl tatlı bir yürüyüşle ve bir kere bile arkasına bakmadan uzaklaştığını ve bir de siyah, kıvırcık saçlarıyla ince omuzlarının arasında ancak iki parmak kadar görünen harikulade güzel boynunu hatırladı. Gözleri ne renkteydi? Göze çarpan bir teni ve çenesi olduğu muhakkaktı. Fakat ağzının ve dişlerinin şekli nasıldı? Nasıl olursa olsun, bir benzerini bütün hayatımda görmediğim bir mahluk. Yarın, yarın. Kendisi böyle hodbin tasavvurlarla uğraşırken zavallı kızın kim bilir ne halde olduğu aklına gelince utandı. Belki soyunmuş ve yatağına uzanmıştı. Belki de elbiseleri bir odanın köşesine büzülmüş oturuyordu. Fakat herhalde uyanıktı. Belki şu anda gözleri gökyüzünde dolaşan aynı buluta dikilmişti. Genç kız göğsünün içinde kalbi kim bilir nasıl burkularak atıyordu. Ruhları insana yabancılardan daha uzak olan böyle akrabaların evinde 18 yaşında bir kızın gece yarısı karanlık bir odada yapayalnız uyanık durması ve 2 saat evvel öğrendiği acıklı hakikatle mücadeleye çalışması hazin bir şeydi. Ömer böyle zamanlarda insanın nasıl aptallaşarak etrafında dert dökecek birini aradığını biliyordu. "Yarın onu teselli etmeye çalışırım," dedi. Fakat bu anda ne kadar bayılaştığını görünce yüzünü buluşturdu. Ona nasıl içini açacağına, onun nasıl tatlı ve muvafık cevaplar vereceğine dair hayaller kurmak isteyen kafasıyla mücadele etmeye başladı. Bu ana kadar olan tecrübeleri, hayalinde yaşattığı hadiselerin asla vaki olmadığını ona öğretmişti. Bunun sebebini emellerinin genişliğinde ve imkansızlığında değil, talihin düşmanca oyununda buluyordu. Onun için bu sefer hiçbir şey düşünmemek istedi. Kızın kendisine nasıl müsait davranacağını tasavvur ederse, yarın muhakkak aksiyle karşılaşacağına emindi. Halbuki bu sefer, her zamankinin zıttına olarak hayallerine değil, hakikate, kızın yarın sahiden alacağı vaziyete ehemmiyet veriyordu. Bunun müspet olmasını temin için, şimdi menfi şeyler düşünmek gibi bir hileye sapmak istedi. Fakat saatlerden beri dört tarafına koşmaktan yorulan ve rakının tesirini henüz muhafaza eden dimağı yavaş yavaş sislendi ve Ömer açık pencerenin önünde başı ot yastıklarda uyuyakaldı. 6. ayrımın sonu, sayfa 63.